İyi akşamlar, meraklısına bilime hoş geldiniz. Bugün enfeksiyon hastalıklarını konuşacağız. Tabii ilk akla gelen şey haliyle koronavirüs. Sadece onu konuşmayacağız ama elbette kaçınılmaz bir şekilde maalesef bir yıldan fazladır bütün hayatımızı, bütün dünyanın hayatını etkileyen bu koronavirüse de değinmeden elbette ki geçmeyeceğiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Önder Ergönül. Hemen tanıtayım size kendisini. Çünkü kendisinin bir çok titri var. Bir kere Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi hocamız. Aynı zamanda Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda da Bilim Akademisi üyesi. Profesör Doktor Önder Ergönül, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese.
Teşekkürler. Şimdi hemen şeyden gireyim. Sizin çalıştığınız bir alan var. Emerging enfeksiyonlar, yani emerging işte İngilizce bir tabir, yeni ortaya çıkan veya ortaya çıkan anlamına geliyor. Yani şu an yaşadığımız koronavirüs. Koronavirüsün herhalde siz birazdan açıklayacaksınız. Ben uzatmayayım ama koronavirüsün zaten çeşitleri var herhalde. Ama şu an yaşadığımız da yeni çıkan bir şey. Bu ve benzeri şeyler, virüsler alanında çalışıyorsunuz. Bize biraz açıklar mısınız? Nedir bu emerging enfeksiyonlar ya da virüsler?
Murat Bey, dediğiniz gibi emerging infection sözcüğü İngilizce'de çok oturmuş bir kavram. Bunu söylediğiniz zaman bu bir kategori. Yani ben aynı zamanda Avrupa Enfeksiyon Hastalık Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. İşte uluslararası birkaç görev daha var. Hem Avrupa'da hem bütün dünyada. Şimdi burada emerging infections'la uğraşan insanlar bellidir. Bunu dediğinizde bu bir şeye oturuyor. Yani ne anlama geldi? Benim de ne diyelim, bir kader çizgisi olarak geçmişte kariyerimde böyle bir şey oluştu. Meraktan oluştu tabii. Yani bu meraklı birisi olduğum için muhtemelen. Tıp fakültesini bitirdikten sonra çalıştığım çeşitli yerlerde hep böyle bilinmeyen hastalıklar peşinde koşmak, bilinmeyen etkenleri saptamak gibi bir bu kişinin hem eğitimiyle ilgili, kişiliğiyle ilgili, merakıyla ilgili gelişen bir şey. Öyle bir şey oluşmuştu. İlk benim için heyecan verici şeylerden birisi aslında 1998'de, yani bundan 23 sene önce Adana depremi olduğu zaman beni, uzmandım o zaman Ankara Numune Hastanesi'nde, beni oraya göndermişlerdi. Ve orada hakikaten kimsenin hiç bilmediği, İnsanların böyle iki büklüm olarak geldiği ama topu topu da üç gün süren, iyi bir şekilde geçen, ölüm olmayan, ucunda ölüm olmayan ama ağır bilinmeyen bir hastalık olduğunu fark ettim. Oradaki hekimler tifo diyorlardı, antibiyotik veriyorlardı. Aynen burada olduğu gibi çeşitli antibiyotikler, çeşitli şayialar, kimisi onu depreme bağlıyordu. 98'de deprem olmuştu Adana'da, belki yaşı olanlar hatırlar. İşte onunla ilişkili çeşitli böyle dedikodu düzeyi şeyler vardı. Ben o zamandan o serumları topladım. Yani acaba nedir? Bu farklı bir şey. Tifo değildi mi bence? O değildi, bu değildi, şu değildi. Ama peki neydi? İşte emerging bir enfeksiyondu. Yeni ortaya çıkan bir enfeksiyon diyelim. Sonuçta biz bunu yıllar sonra bulabildim. Hikayesi de uzundur bir nevi. Ve o dönemde benim dışımda bunu kafaya takan maalesef o bölgede bir Amerikalılar vardı. Biliyorsunuz İncirlik üstündeki Amerikalılar, oradaki epidemiyoloji veya işte o konuda çalışan uzmanların ilgi duyduğunu yıllar sonra öğrenebildim. Bu bir Tatarcık hummasıydı örneğin. Bir virüsün neden olduğu, Akdeniz havzasında olan İtalya'da, bugün Kıbrıs'ta Toskana virüs denilen, hatta bir türü, sadece bir türü, Tatarcık denilen bir vektörle taşınan bir viral hastalık. Yine bir RNA virüsü, tıpkı COVID'de olduğu gibi böyle bir şey. Daha sonra benim bir kendi geçmişimde, bir kariyerimde Amerika'da bulunma durumu vardır. Ve lisedeyken de matematikle çok meraklı ve ilgili olduğum için tıpla birleştirebileceğim bir alan olan epidemiyolojiyi seçmiştim. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlığımın üzerine Harvard'da epidemiyoloji master'ı yaptım. Ve Türkiye'ye döndüğüm zaman da bu sefer yine meslektaşlarımız zor durumda kaldı. Kimsenin adını bulamadığı ve benim müthiş uykularımı kaçıran bir başka hastalık. Bunu biz yine ilk kez Türkiye'de saptayan ekiplerden birisi olarak Ankara'da Kırım-Kongo kanamalı ateşini saptadık. İşte böyle böyle bir baktık ki yavaş yavaş o konuda çok sayıda yayınım oldu benim o yıllarda. Kitabım oldu, bir kitap yazdım İngilizce olarak bütün bunlar tabii. Ve bunları yaptıkça dünyanın çeşitli yerlerinden çağrıldım. Dünyanın birçok ülkesinde konferanslar verdim. Özellikle Kırım Kongo, Kanamalateş üzerine. Dünya literatüründe önemli sayılan katkılarım oldu. Ve bu nedenle Emerging Infections diye bir alan olduğunu öğrendim. Örneğin beni bir seferinde İtalya'ya çağırdıklarında İtalyan meslektaşım Giovanni Rezza'nın İtalya'da saptadığı, daha önce Hindistan'a Chikungunya Fever diye bir şey öğrendim. İşte bu Swahili dilinde iki büklüm demekti vesaire. Efendim daha sonra 2003'te SARS çıktı. Şimdi ona birinci SARS diyoruz artık tabii. SARS-CoV diyoruz ama SARS-CoV-1. Bu SARS-CoV-2 ise ilki SARS-CoV'du. Çok ilginçti. SARS-CoV'da Türkiye'de biz o zaman görmedik ama İtalyan meslektaşımız Carlo Urbani Vietnam'da bunu çalışırken hayatını kaybetti. Bu da beni çok etkilemişti. Nasıldı acaba, bu neyin nesiydi filan derken işte kendimi o alanda uğraşan insanlar arasında buldum. Örneğin şu an Almanya'da bu işi yürüten Christian Drosten ta o zamandan tanıdığım bir meslektaşım. Bu işte devam ediyor. Yani daha sonra Christian o yıllarda SARS'la uğraştı. Ve SARS'tan sonra bu koronavirüs ailesinden 2012 yılında Suudi Arabistan'da Middle East Respiratory Syndrome, yani Orta Doğu solunum hastalığı, bizim içinde bulunduğumuz Orta Doğu bölgesinin bir solunum hastalığı olan koronavirüsün ikinci önemli salgınını oluşturan MERS-CoV ortaya çıktı. İşte bu da üçüncüsü. COVID, yani SARS-CoV-2 dediğimiz şeyde 2019 sonunda üçüncüsü ve örneğin bu birikimler sonucunda örnek vermek gerekirse kariyer açısından Christian Drosten SARS, arkasından MERS ve sonra COVID'de çok önemli bir noktaya geldi tabii ki. Yani bunu bilen virologlardan bir tanesi oldu. Bir başka şekilde gene epidemioloji ile ilgilenen Harvard'dan Mark Lipsitch sırf o alanda çalıştı. İngilizlerle bu alanda çok iyilerdi. Matematik modellemeler falan yapıyorlardı. Benim de matematiğe olan merakımdan dolayı kendim klinisyenim. Matematikte çok da böyle o alanda doktora yapmadım. O alanda çok şey yapmasam da yakın bir alan ama uğraştığım alan epidemioloji. Fakat o alandaki arkadaşlarımla sürekli biz çalıştık ve nihayet Koç Üniversitesi'nde kendimize bir merkez yaptık el birliğiyle diyelim. Ama bunun öncesinde Marmara Üniversitesi'nde kurmuştum. Marmara Üniversitesi'nde Marmara Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'ni kurmuştum. Ama hiçbir şekilde ilerleyemedi o zaman. Umut kırıcı bir şekilde ya da işte hayal, yani olmadı sonuçta. Ve Koç Üniversitesi'ndeyim ben 10 senedir. 2010 yılında geçtim. Ve nihayet orada bir biyogüvenlik 3 laboratuvarı kurduk. İnşaatına bunu düşünerek kurmuştuk. Ve pandemi olduğu süreçte de ihtiyaçlarımızı daha da iyi görebilmek için gerçekten İş Bankası'nın ve Genel Müdür'ün Adnan Bey'in öncülüğünde diğer arkadaşlarımızın da heyecanıyla, birlikte bir heyecanla bir merkez kurduk. Biz tabii Türkiye'de Hıfzı Sıha 1930'larda kurulmuştu. Çok önemli şeyler yapmıştı. Ama Robert Koch merkezi diye bilinen şu an Berlin'deki işte Christian'ın başında olduğu merkez 100 küsür yıllık oradaydı. Robert Koch oluşturmaya başlamıştı 100 küsür sene önce. Fransa'da Pasteur vardı. Efendim İsveç'te Karolinska, İngiltere'de özellikle bunlar emperyal ülkeler oldukları için gittikleri yerlerde Afrika'da, Asya'da karşılaştıkları bu tür bilinmeyen, adı konulmamış olan hastalıkları saptamak üzere çok ileri laboratuvarlar kurdular. İşte sonuç olarak benim merakım bilinmeyen hastalıkları peşinde koşmak bir şekilde öyle şekillendi. Bu hastalıkları yan yana koyduğunuz zaman, ortaya koyduğunuzda bir kitap yazdık. 2015 yılında değerli meslektaşım Profesör Füsun Can ile. Örneğin bu kitap biz beklemediğimiz bir şekilde İngiliz Tabipler Birliği tarafından yılın kitabı seçildi 2015'te. Bizi Londra'ya çağırdılar işte. British Medical Association, İngiliz Tabipler Birliği bize ödül verdi. Onu da beklemiyorduk ama benzeri 30 önemli hastalığı bir araya getirmiştik meslektaşlarımızın bilmediği. Bir tür işte insanların merakları ve geçmiş birikimleriyle bu iş oluşuyor. Şimdi burada da pandemi Bir yandan bizi çok yoruyor gerçekten. Yoruluyoruz, risk altındayız. Bunları biliyoruz. Ama bu bizim aynı zamanda mesleğimiz. Yani bütün dünya bir laboratuvar haline gelmiş durumda. Ve görevim olan Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin yönetim kurulundayım. Ve orada da Emerging Infections Task Force içerisindeyim. Yani bu yeni enfeksiyonlar... Efendim?
Görev gücü herhalde diye
Evet.
çevirebilirim.
Evet. Dünya Derneği aslında bu. Dünyanın en önemli derneklerinden bir tanesi. Yani toplam orada da yani yönetim kurulunda 8 kişi var olan, 30 bin üyesi olan, istediğimizde Amerika'ya uzanabildiğimiz, Amerikalı meslektaşlarla sürekli görüşme yapabildiğimiz, işte bu varyantlar nereye gidiyor, mutasyonlar nereye gidiyor, an be an görüştüğümüz, yazılar yazdığımız, raporlar yazdığımız. Ama bir yandan da tabii hem dünya tarihini hem o arkasındaki muazzam entelektüel birikimi harmanlayabildiğimiz bir imkan sunuyor bize. Öyle bir imkan ki enfeksiyon hastalıkları ya da tıp diğer alanlardaki bilginizle, görgünüzle harmanlandığı ölçüde çok tatmin edici bir alan bana kalırsa. Hep eleştirilir, şöyle söylenir, parası yüksek bir şey değildir gibi görülür. Tıp öğrenciliğinden başlayarak öyle bilinir. Yani çok para meraklısı tipler gitmez, seçmezler bu branşı. Onu da anlatayım müsaade ederseniz.
Tabii
Çok önemli
buyurun.
meslektaşlarıma da. Örneğin ben Türk Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları eski başkanıyım. Şu anda yönetim kurulu üyesiyim. Burada gerçekten arkadaşlarımız o kadar çok çalışıyorlar ki şu anda. Toplam bizim derneğimizin 2500 üyesi var Türkiye'de. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim de bir tarihimiz var tabii. Hani Avrupa'nın Robert Koch'u, Pasteur'ü, İngilizlerin John Snow gibi, yani tabii onlar sanayi devrimini yaptıktan sonra tıbbın gelişmesiyle çok ileri gitmişler. Bizde de Refik Saydamlar, işte efendim Hıslı Sağlar kendince, ya o zaman aşıları yakalamışlar. Şunu anlıyoruz ki 1930-40'larda dünyadaki çağlarının gelişimini iyi kötü yakalamışlar o dönemin kişiler. Ama ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha da ileri gitmiş Amerika özellikle, biliyorsunuz. İşte virüsler konusunda özellikle çok ileri gitmişler. Türkiye bu anlamda geri kalmış. Türkiye'nin enfeksiyon hastalıkları bilim tarihi kendi tarihiyle çok yakın ilişkili gider. Her şeyde olduğu gibi. Yani sonuçta orada müthiş yatırımlar, bu imkanlar varken bilim insanlarının. Fakat biz de şu konuda inatla burada çalışıyoruz. Hatta bana günde belki 10 kişi sorar, siz niye buradasınız? İşte neden gitmediniz? Neden Amerika'da değilsiniz? Neden bilmem nerede değilsiniz falan? Ama ben buna çok inanıyorum. Yani Türkiye'de çok yeterli bir insan gücü var. Aslında para da var. Yani çünkü ne bileyim, burada harcanan paralar elbette yüksek paralar gerekiyor ama öyle çok müthiş de değil. Savunma sanayiyle karşılaştırdığınız zaman, işte ne bileyim, yapılan köprüleri, yolları, şunları bunları düşündüğünüz zaman onlardan karşılaştırılır gibi değil. Yani çok düşük, çok çok düşük. Ve biz bu yerli milli edebiyatını, zaten biz bunu çocukluğumuzdan beri kabullenmişiz, istiyoruz. Yani kendimiz yapmak istiyoruz ve bu Atatürk'ten olan ya da işte o yolda diyelim, köy enstitülerinden, başka şeylerden aldığımız feyizle, ilhamla biz bunu istiyoruz. Yani zaten içimizde var bu. Yoksa ben şu anda dünyanın önemli bir üniversitesinde rahatlıkla, şu anda da istesem rahatlıkla gidebilirim. Türkiye'de destek gördük mü? Çok olumlu değilim ama umursamıyorum. Ama işte ne güzel, bakın İş Bankası bize müthiş bir destek verdi. Daha ne isteriz mesela? Çok güzel bir destek var. Koç Üniversitesi. Koç Üniversitesi'nin imkanları var. Bunlar çok güzel şeyler Türkiye için. Neden bunları değerlendirmeyelim? Ve Türkiye gibi çok kritik bir coğrafyada, iki kıtanın, üç kıtanın buluştuğu neredeyse böylesine, hele hele İstanbul'da yeni enfeksiyonların peşinde koşmak için muazzam bir yer. Böyle bakarsanız Türkiye'miz zaten her yönünde de çok güzel bir ülke. İstediğinizde imkanlar da yaratabiliyorsunuz. O zaman bunun peşinden gitmeliyiz. Bizim büyüklerimiz çok daha büyük sıkıntılar çekmişler. Tarihi bildikçe bunu öğreniyoruz. İşte bu çerçevede biz yeni enfeksiyonların peşinden koşarken aynı zamanda tarihi, edebiyatı, hatta efendim ekonomiyi, sosyal ilişkileri, sosyolojiyi, psikolojiyi, her şeyi birlikte öğreniyoruz. Öğrencilerimize de bu şekilde örnek olmaya çalışıyoruz. Ve buradan yola çıkarsak ancak geniş bir bilim perspektifiyle o zaman Türkiye'den gerçekten ciddi, yerli ve milli bilim insanları çıkacaktır. Ve o bilim insanları Türkiye'nin önünü açacak ve Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesine sokacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir giriş yaptım. Uzun oldu ama kusura bakmayın.
Estağfurullah. Şimdi o merkezde neler yapıyorsunuz, amacı nedir, onlara geleceğiz birazdan, daha detaylı soracağım ama şimdi şeyi sormak istiyorum. Bu enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar muhtemelen herhalde insanlık başladığından beri olan şeyler ama şimdi biz bu işte sizin programın başında saydığınız yeni o salgın hastalıkları ya da virüsleri, bu son zamanlarda çok sık duymamızın bir sebebi mi var? Yani şu zamanımıza özgü bir şey mi bu, yoksa hani yani daha eski çağlar için bilgilerimiz daha kısıtlı olduğu için bilmiyor muyuz aslında? En azından biz sıradan insanlar olarak, yani konunun uzmanı olmayan insanlar olarak bilmiyor muyuz? Aslında her zaman var mıydı böyle şey? Bu kadar çeşit mutlaka vardı ama bu kadar çeşitli hastalık var mıydı?
Tabii burada bir sürü nedeni var bunun aslında. Şöyle ki bir kere eskiden insanlar öldüğü zaman, başına bir şey geldiği zaman küçük çaplı salgınlarda nedeni bilinmiyordu ve üstü kapatılıyordu. İşte bu başka şeylere, doğa güçlerine ya da işte ne bileyim dini açıklamalarla falan izah ediliyordu. Ama şimdi bir kere insan ömrü çok ciddi anlamda uzadı. Bunda da aşıların büyük katkısı var biliyorsunuz. Ve teknoloji gelişti. Teknoloji gelişince saptayabiliyoruz, bunları sınıflayabiliyoruz. Bilim sınıflamaktır. Yani bilim her şeyde taşları da toplayan bir çocuk, onları sınıflıyorsa bilim yapıyor demektir aslında deniz kıyısında. Yani bunları virüsleri, bakterileri, mantarları, çevremizdeki canlı, mikro canlıları tanımlamak ve sınıflamak bilimin başlangıcı oldu bu anlamda. Mikroorganizmalar, mikrobiyoloji bilimi çıktı 19. yüzyılın sonunda. Ondan önce Londra gibi bir yerde bakın 1850'de İnsanlar lağım suları içerisinde yaşadıkları için ishalden ölüyorlardı. Kolera çıktı. Koleranın adını bilmeden kolera dediler. Yani mikroorganizmayı saptamadan kolera dediler. Daha sonra Pasteur buldu kolerayı. Yani mikroskopları kullanarak. Mikroskoplar da kumaşlara bakmak için üretilmiş bir lensler bütünüdür. Yani lens sistemidir. Sonuçta çevreyi sınıfladıkça, gördükçe ortaya çıktı. İşte virüsler ise özellikle son 50 senede çok daha iyi sınıflanmaya başladı. Çünkü elektron mikroskopları çıktı. Onun ötesinde virüsleri üretebilir olduk. Virüsler kendi başlarına üreyemezler. Bir tür parazittirler. İnsan ya da hayvan hücresine ihtiyaç duyarlar veya bitki hücresine. Bir bitkinin var olan insanın hücresi içerisine girerek orada kendilerini yeniden çoğaltmaları gerekir. İşte bunlar içerisinde belki yine en çok diye popülaritesi olan HIV. HIV 1983 yılında saptandı mesela. Ben o zaman tıp öğrencisiydim. Yani 3. sınıftaydım o zaman Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Çok heyecanla o zaman nasıl bir şey acaba falan dediğimiz bir durumdu. O zaman da ortaya çıktığı zaman ismi daha konulmamıştı. Amerikalı o zamanki hekimler şaşırmışlardı. Neyin nesidir bu? Nasıl bir şey bu acaba? Acaba Sovyetler mi yaptı? O zaman Sovyetler Birliği vardı biliyorsunuz. Ve Sovyetler Birliği'nin bir oyunu mu acaba gibi dedikodular üzerinden HIV virüsünün saptanmasıyla nasıl bir hastalık olduğu ortaya çıktı. İşte milyonlarca insan yakalandı ve milyonlarca insan öldü. Halen de risklidir birçok yerde. Daha sonra çok yakından bildiğimiz birçok şey. Mesela Ebola 1976'dır ilk bulunması. Çok eski bir tarih değil 1976 bizim için. Ebola bir nehrin ismidir Afrika'da. O da bir RNA virüsüdür. HIV de bir RNA virüsüdür. Daha sonra çıkan birçok virüsler de RNA, örneğin SARS'lar, koronavirüsler de RNA virüsüdür. İnfluenza da birçok pandemi yapmış olan influenza, işte 1918'de İspanyol gribi dediğimiz 30 milyon insanı öldürmüş olan influenza pandemisi de ilk tanıdığımız, bildiğimiz, modern dünyada tanımlayabildiğimiz pandemi diyebiliriz. Yani ciddi pandemilerden bir tanesi, en büyüklerinden birisi. O da bir RNA virüsüdür. Hep RNA'dan görüyoruz çünkü RNA virüslerinin mutasyon yapma, dönüşme ihtimalleri daha yüksektir, sıkça değişirler. Bu da evrimdir bunun adı, ne derseniz deyin bunun adı evrimdir. Biz bunu İngilizce'de evrim diyoruz. Türkçe'de kimi zaman insanlar bunu kullanmaya çekiniyorlar. Bence hiç çekinmesinler. Meslektaşlarıma da sesleniyorum buradan. Bunun adı evrimdir. Dünya bunu böyle diyor. Biz bilim insanları olarak evreni ve dünyayı esas alırız. Bu çerçevede hızlı evrim geçirdiği için bu RNA virüsleri değişirler ve yepyeni bir şekilde karşımıza çıkarlar. İnfluenza böyle bir şeydir. Biz influenza'dan pandemi beklerken koronadan çıktı. Bu beklemiyorduk bunu açıkçası koronadan olacağını. Çünkü 2009-2010'da biliyorsunuz domuz gribi denilen H1N1 pandemisi olmuştu. Ondan hemen önce kuş gribi 2005'te ortaya çıkmıştı. Kuş gribi de bir pandemiye doğru gidiyordu ama o kadar yayılmadı. Bizim ülkemizde de görüldü o zaman kuş gribi. Çok öldürücü, %35 öldürücü giden bir hastalık idi. Takiben birçok yeni hastalıklar, işte bu emerging dediğimiz, ismini yeni duyduğumuz, birçok insanın halen bilmediği, mesela 2000'de saptanan, 2000 yılında human metapneuma virüs, insan metapneuma virüsü, pnömoni yapar gene, zatürre yapar. Bunun gibi hastalıklar, Zika, hatırlayın daha 6-7 sene öncesinde Zika önemli bir problemdi. Mikrosefali yapan, yani beyin geriliği yapan çocuklarda filan bir virüs idi. İşte bu tür virüsler, bir tür şeyler teknolojinin de gelişmesiyle bu mikroorganizmaların yapısına bakabilmek, bunların genom sekansını, tüm genlerini, dizilimlerini, gen dizilimlerini ortaya koyma imkanlarının da ortaya çıkmasıyla adı konulabilir oldu. Ortaya çıkıyor. Mesela biz hiç bilemediğimiz bir, önce hasta gelir burada, bilinmedik bir hasta gelir. Tıpkı Wuhan'da 2019 aralığında olduğu gibi. O değil, bu değil, şu değil. Var olanlar bir taranır. Sistem budur. İnfluenza değil. İşte şu da değil, bu da değil. Peki ne? Yeni bir şey. Nedir o zaman? O zaman işte bu var olan etkenin adı konmaya çalışılır. Robert Koch'un 100 sene önce yaptığı gibi Koch postülatı deriz. Bunun belli bir sistematiği vardır ve oradan isim alır bu. Yeni bir şey alır. İşte bu da bakıldı. Daha sonra virüs saptandığı zaman hangi aileye mensup acaba diye bakılır. Soy ağacı araştırılır. Soy ağacında korona olduğu anlaşıldı. Koronadan da SARS-CoV olduğu için, ama oradan da farklılıkları var. Eşit değil, tamamen aynısı değil ama en benzer SARS-CoV-1. Dolayısıyla SARS-CoV-2 diye isimlendirildi. Bunun gibi, yani burada gördüğünüz gibi teknolojinin gelişmesi ana motordur aslında. Ama bir yandan virüslerin böyle artması, etmesi, bunlar insanın doğayla iç içe olmasından çoğu zoonotiktir açıkçası. Yani bu virüs de bir zoonozdur. Yani hayvanlardan kaynaklı geldiğini kabul ediyoruz şu anda. İster yarasa deyin, ister pangolin, her neyse. Böyle bir ortaya çıkış. Yani hayvanla insanın teması sonucu virüsün hayvandan insana atlamasıyla gene bir evrim geçirmesi nihayetinde. Yani mutasyona uğraması ve insanda hastalık yapmayı öğrenmesi, kendini ona alıştırması, adapte etmesi ve daha sonra da insandan insana hızlıca geçebiliyor olması ve insanda geçerken de yine değişmesi. İşte bu şu an tartıştığımız varyantlar. İngiliz varyantı, Brezilya varyantı, Arjantin varyantı vesaire. Tekrar bir şekil değiştirmesi ile devam eder. Yine bir evrim geçirmesi anlamına geliyor. Yani burada insanın doğayla olan yakın ilişkisi ama bunun farkına varabilmesi, bunun adını koyabilmesi gibi nedenler. Bir başka şey de global seyahatler tabii. Çok rahat olması. İnsanlar inanılmaz ölçüde seyahat ediyorlar tabii. Eskiden bu kadar seyahatler de yoktu. Daha sınırlı kalabiliyordu. Ama özünde insanları rahatsız eden, gerçekten öldüren, örneğin veba çağlarca sürmüştür. Yani vebanın pandemisi belki en uzun, dünya tarihinin en uzun pandemileridir. Veba, o zamanlar antibiyotikler de bulunmadığından, mikroskopla mikrop olduğu bile bilinmediğinden insanlar ölmüştür. İstanbul'da örnek verirsek ünlü Justinian vebası vardır. Bizans döneminden kalan. Daha sonra Osmanlı'da da devam etmiştir. Yüzyıllarca sürmüştür veba ve çeşitli nedenler ortaya çıkmış. Ama vebadan kurtuluşu, en azından korunmayı öğrendiği zaman insanoğlu orta çağdan çıkmıştır. Bu çok önemli bir şey. Şimdi vebaya teslim olduğunuz zaman orta çağa teslim oluyorsunuz. Korkak bir şekilde sizin dışınızda bir gücün sizi yok edeceğini adeta bekliyorsunuz. Ölümü bekliyorsunuz. Ölüm korkusundan sıyrılıp önlem almaya başlamayı öğrendiğinizde bilim gelişiyor. Bilim bu. Ve bilimi öğrendiğinizde buradaki bilgileriniz başka alanlara da yansıyabiliyor. Bu da orta çağdan çıkış oluyor. Birçok yazar şu konuda birleşir ki orta çağından çıkışın, Avrupa için söylüyoruz tabii, en önemli nedenlerinden bir tanesi veba korkusunu silmek vebanın etkisini sınırlamaktır. Ha, vebada antibiyotik mi vardı? Hayır, antibiyotikler 1945'te bulundu ama o dönemde korunma yöntemleri gelişti. Neden Venedik'te insanlar hani böyle karga burunlu gibi maskelerle dolaşıyorlar? Vebadan korunmak için İtalya'da. Ve Rönesans'ın beşiği İtalya önemli bir çıkış yaptı. Vebadan korunmanın yollarını bulduktan sonra arkasından da sınırladıktan sonra Rönesans her türlü sanat dalıyla birlikte karşımıza çıktı. Yani enfeksiyon hastalıkları sanatla, tarihle, savaşlarla, ekonomiyle çok iç içe geçer. Ekonomi, enfeksiyon hastalıklarının tarihini bilmek bilim tarihi demektir aslında. Nobel ödüllerinin tarihinden bile bunu anlayabiliriz. Örneğin 1901'de başlayan Nobel ödüllerinin verilmesi sürecinden bu yana %30'u Nobel ödüllerinin enfeksiyon ve ilişkili alanlarda verilmiştir. İmmünoloji, enfeksiyon vesaire. Bu anlamda enfeksiyonu, mikropları tanımak, bilmek insanın çevresini, doğasını, içinde bulunduğu dünyayı tanımak anlamına gelir. Hiç bitmeyecek bir alandır. Örneğin hadi Türkiye'deki ve dünyadaki bütün enfeksiyonları hallettik diyelim. Mars var şimdi önümüzde. Yani uzay enfeksiyonları var. Uzayda mikrop var mı mesela? İlk bulgular olduğunu gösteriyor Mars'ta. Dolayısıyla çok önceki çağlardan uzaya doğru giden, insanın olduğu her yerde olan, canlıların olduğu her yerde olan bunlar da mikro canlılardır.
Mars'ta kurtulamayacağız yani hocam bundan, öyle mi? Buradan kaçmanın da bir anlamı yok herhalde. Peki şimdi şunu soracağım. Koronavirüs dedik, o ilk, siz de çok iyi hatırlarsınız, ilk çıktığı zamanlar işte Mayıs'ta, Nisan'da Mayıs'ta kapanmıştık vesaire. Genel olarak Avrupa, Amerika, biz vesaire. Deniliyordu ki işte yazın bunun etkisi düşecek, sonbahara bu iş bitmiş olur. Yazın gerçekten de sanki biraz düşer gibi olmuştu rakamlara baktığımızda ama bitmedi. Sonbahar geçti, yılbaşı geçti, baharı da geçireceğimiz artık kesin gibi. Yaza yani aşılama olmazsa o da zor. Yani 2022'yi sanki görecekmişiz gibi. Şimdi ama herhalde aşı, bir sürü aşı da geliştiriliyor vesaire. Bugünün birinde bitecek artık. Ne zaman olur bilmiyoruz ama sonuç olarak bitecek herhalde bir şekilde. Ama böylesi bir şeyin tekrarlanmaması için, ki yani şu an yaşadığımız şeyden daha fazla bir ölüm oranına yol açan bir virüs olduğunu düşünsenize, şu anda ne kadar ortalık karışmışken, o zaman kim bilir ne olur. Dolayısıyla böyle bir şeyin tekrar başımıza gelmemesi için önceden yapılabilecek bir şey var mı?
Bence önceden bir şey yapılamaz aslında. Yani burada bunu biz şunu yapalım, bunu yapalım, önleyelim şeydir. Burada tıpkı yaşam gibi insanın baş etme yollarını bulması lazım. Mesela Türkiye, ulusal ölçekte konuşursam, neden ulusal ölçekte konuşuyorum? Biz dedim ya, biz aslında bilim insanları, evrensel bakarız yani. Ama şunu da unutmayalım, salgının şimdi biraz onu sanki o hava değişti ama ilk başlarında özellikle her ulus, hani her koyun kendi bacağından asılır gibi, her ulus kendi derdine düştü. O ulusal uluslararası birlikler çalışmaz oldu. Ben işte uluslararası bir derneğin de yöneticisi olduğum için çok iyi biliyorum. Dünya Sağlık Örgütü ile de bağlantılarımız var çeşitli şekillerde. Dünya Sağlık Örgütü söz geçiremez oldu. Koskoca bilimin işte bugün dünyadaki en önemli kalesi diyeceğimiz Amerika Birleşik Devletleri tamamen kerde derde düştü. Şu anda bile Amerika Birleşik Devletleri'nin durumunun parlak olduğunu söyleyemeyiz. O sınıfsal nedenlerle. Bunun da nedeni tamamen siyasal ve sınıfsaldır Amerika'nın bu halde olması. Bir yandan dünyanın en iyi bilim insanlarını toplayan bir kale odakken, diğer yandan kent merkezlerinin çevresindeki milyonlarca yoksul, o geliştirilmiş sağlık hizmetinden hiçbir şekilde yararlanamayan, sokaklarda yaşamak zorunda kalan milyonları olduğu için onları vuruyor COVID. Kimi vuruyor başka yani? Kendi kale gibi evlerinde oturan zenginleri değil, çevredeki yoksulları öldürüyor tabii ki. Şimdi bunu biz tamamen engelleyeceğiz demek çok hayal olur ama çıktığı zaman daha erken yakalayacağız tarzında bir ulusal politikanın olması lazım. Yani burada ilk cumhuriyet kurucularının ne kadar doğru hareket ettiklerini öğrenmiş oluyoruz. Yani buradan çok çıkarılacak ders var. Yani bizim başkalarından aşı beklemektense mesela çok çok önemli. Bizim eğer şu anda böyle bir merkezimiz daha önce olmuş olsaydı, biz daha önce aşımızı yapmış olsaydık hem kendimizi kurtarır hem de birçok yoksul ülkeye, birçok ülkeye yardımcı olurduk veyahut da satardık. Bilemiyorum yani ama en azından yoksul ülkelere sağlayabilirdik. Veya işte polio'nun yani çocuk felci aşısını bulanların söylediği gibi yani bu aşı kamu malıdır diye bir başka bir felsefe de var. Onlar o şekilde topluma hediye ettiler adeta. Bu da mümkün bir seçenek olarak. Yani sonuçta bilgi bir güç. Bu bilginin güç olduğunu biraz unutmuşuz toplum olarak. Bunu çok net söyleyelim. Bunu bilincine varalım. Yani bunun için günler süren, haftalar süren sempozyumlar, toplantılar değeri var. Hak eden bir şey. Descartes biliyorsunuz bilgi güçtür demişti. Ve bizim kurucumuz bunları o dünya tarihinin kendi dönemine kadar olan filozoflarını çok iyi inceleyerek, okuyarak hayatta en hakiki mürşit ilimdir demişti. Ve biz o yolda çok kesintisiz ilerleseydik bugün çok farklı bir yer olurduk. Bize Çin aşı gönderdi, yok bilmem nereden aşı aldık, almadık gibi durumlar bizi üzüyor tabii ki. İşte zaten aşıyı bulan meslektaşlarımız, Almanya'daki arkadaşlarımız da burada olurdu. Ha, bu ulusal şey çok mu önemli? Denebilir ki birileri diyebilir ki canım yani bu dünya artık sınırlar kalktı, şu oldu. Hayır efendim bunu gördük. Yani böyle bir şey olmadı. Yani herkes, her ulus kendi derdine düştü ve bizi o bir kandırmacadır. Ya boş verin biz size aşı veririz. İşte boş verin yapıyorlar. Hocam tekrar Amerika'yı neden keşfediyoruz filan masallarını çok dinledik biz. Oysa ben kendim bile şey yapıyorum. Biz neden bunu daha fazla daha yoğun istemedik? Neden daha fazla bunun merak şeyi olmadık, peşinden gitmedik? Toplum olarak özellikle son 20-30 yılda belki daha fazla 40 senede belki 40 seneden alabiliriz. Bilimden uzaklaşmışız. Bunu kabul edelim. Ve bilimin savunucusu daha istekli, daha iradeli, daha coşkulu savunucusu olmak irademizi biraz kırmış yaşanan olaylar Türkiye'de. Yani bunun bir sürü nedenleri var biliyorsunuz sosyolojik anlamda. Bir sürü şeyler yaşandı bu ülkede. Bilim insanı olacak insanlar sanki onun adresi Amerika'ymış, Almanya'ymış gibi hep dışarı gitmek durumunda kaldılar. Türkiye'de yaşanan politikaların sonucu tabii ki bu. Neden başka? Yoksa Anadolu'da çok sayıda üniversite var ama bunların nitelikleri tartışılıyor bugün. Birçok yerde olduğu gibi, büyük şehirlerdeki üniversitelerin tartışılması gibi. İşte bu çerçevede bizim bilgi toplumu, bilim toplumu olmamız doğrultusunda, ölçüsünde bizler yepyeni her alanda tohumlar atarak, gelişerek, serpilerek, kuşakları birleştirerek, dikey anlamda kuşakları, nesilleri buluşturarak büyük sıçramalar yapabiliriz. Bu umudumuza daha çok sarılmalıyız. Biz bilim insanları olarak bunu çevremize daha iyi anlatmalıyız. Sizler ne güzel bilim tartışıyoruz. Bakın sizlerle birlikte kafamızdakileri dökebilmeliyiz. Sorgulamaya açık bir şekilde bize sorulara gelen şeylere böyle bir atmosfer yaratmak durumundayız bence. Bu olacak Türkiye'de. Kaçınılmaz. Mutlaka olacak. Dünyanın birçok ülkelerinde de olacaktır ama Türkiye çok özgündür. Bir kere Türkiye'nin çok iyi bir insan malzemesi var. Kaynakları da var Türkiye'nin. Türkiye'nin bilime ayıracak payı var. Eskiden de vardı. Bence her zaman vardı. Her devirde vardı. Ama bunu organize etme ve buna inanma, buna gönül verme sorunu vardı bence. Bu çerçevede hem popüler bilim yapan mecralar, işte sizin kanalınız da olabilir, başka dergiler, yapılar, bütün bunlar kendine daha bir güvenle, daha bir üst güvenle, daha bir güçlü bilimi savunmalıyız her yerde, her zaman. Bu bizi aç bırakmaz bilimi savunmak ya da kendi başımıza bırakmaz. Daha da güçleniriz, daha da mutlu oluruz. Yaşamımızı daha mutlu tamamlarız. O açıdan biz kendi bilimsel silahlarımızı oluşturacak şekilde donanırsak ülke olarak ilerideki problemlere daha hızlı çözüm getirebiliriz. Mesela Türkiye'yi hatırlayalım. Mart-Nisan ayında tanı testleri tartışılıyordu Türkiye'de. Bakın ben ilk röportajlardan birisi Habertürk'ün o zamanki Selçuk Bey vardı, oradaydı o zaman, hatırlar. Veya Serap Hanım hatırlar. Ben de röportaj yapmışlardı. Test sadece Ankara'da yapılsın diye ısrar ediliyordu o zaman. Mart ayında bakın. Hayır, olamaz, mümkün değil. İstanbul'da da olsun mücadelesini veriyorduk. Neden engelliyorsunuz? Neden İstanbul'da üniversitelerimiz bu imkanlara sahipken neden oralarda test yapılmasın? Hayır canım, Ankara'ya da yapılacak deniyordu. Düşünebiliyor musunuz? Nereden nereye? Ve testler çok hatalı çıkıyordu. Bunu hani şu olaylar geçsin ortaya dökülür bunlar. Yani %40 duyarlılığı vardı testlerin neredeyse. %47 duyarlılığı vardı. Düşünebiliyor musunuz? Testini yapamıyordu Türkiye. Yani bir seneden bahsediyoruz. İşte bu. Yani ama bu bilime yatırım yaparsanız, bu alanda onlarca bilim insanı çalışırsa, yüzlerce, binlerce çalışırsa bunu hızlıca adapte olabilir. Örneğin Berlin ne yaptı bu durumdayken? Ankara böyleyken Berlin'de Robert Koch Enstitüsü'nde binlerce kişi çalışıyordu. Ve teknik insanlara verdiler. Bugün hala Merkel kendisi yorum yapmıyor. İşte Christian Drosten gibi dünya çapında çok güçlü, saygı duyulan, saygı değer bilim insanları ve onların ekiplerine güç veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden sonrası çok ciddi bir değişme oldu. Çok ciddi bir atılım oldu. Bunu yazacak makaleler geliyor, yeni makaleler. Ne oldu? Daha öncesinde hatırlarsınız Trump kendisi açıklamalar yapıyordu. Bütün açıklamaları kendisi yapıyordu. Ama daha sonra bunu Fauci'ye bıraktılar. Teknik bir insan olarak. Fauci de bir enfeksiyon hastalıkları uzmanıdır. Ve kendi ekibiyle, çalıştığı laboratuvarıyla vesaire her neyse bunu bilimsel olarak saydam bir şekilde, açık bir şekilde ortaya koyup üzerinde çalışarak önerilerle getiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bugün efendim işte şöyle böyle diyoruz ama verilerini açık paylaşıyor. Sorununu ortaya koyuyor. Yani sınıfsal problemleri çok derin, evet biliyoruz. Yılların getirdiği bir durum bu. Yaşanan işte kapitalizmin bir ürünü nihayetinde ama sorunlarını rasyonel bir şekilde çözmek durumunda. Bunun da bilimle olacağını en azından yöneticileri çok içsel olarak biliyorlar ve verilerini çok açık paylaşıyorlar. Ve böyle davrandıkları için çok hızlı mesafe aldılar. Son 3-4 ayda bile ciddi bir ilerleme kaydettiler. Yani diyeceğim bu bir mücadele, önümüzdeki yılların mücadelesi yine topyekün bilim sayesinde olacak. Bizler bilime yeter ki daha çok sarılalım. Bir yıl önce de hep şu soruyu soruyorduk. Acaba biz bu biliyorsunuz büyük bir pandemi buradan ne dersler çıkar geleceğe diye. Artık ders çıkaralım meselesi billurlaşıyor, kristalleşiyor. Bilim bu ya, en önemli ders bilim. Ama bunun lafla değil, somut adımlarını atmalıyız. Bugünden atmalıyız. Bizim merkez kurma düşüncemiz de bu sayede oldu.
Ona gelelim. Hocam onu soracaktım. Onu söz verdik çünkü açacağız diye. Birkaç dakikamız kaldı ama onu da bir konuşup öyle bitirelim isterseniz. Koç Üniversitesi ve İş Bankası işbirliğiyle kurulan Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi. Biraz buradan bahsedelim. Burada neler yapılıyor, ne çalışmalar yapılıyor? Burada, mesela çalışması var mı örneğin?
Şu anda aşı çalışması, tabii biz pandeminin ortasında kurduk bunu. Yani bir yıl bile olmadı tabii, 6 ay oldu. Aşı çalışmaları çok daha uzun soluklu ve çok ciddi geçmişi olan alanlardır aslında. Yani zaman içerisine girebiliriz ama şu anda biz hemen aşı yetiştiriyoruz müjdesini vermedik. Onun ön çalışmalarından bahsedebiliriz ancak. Ama biz tanı testi üzerinde çalışıyoruz şu anda. Hızlı, kolay uygulanabilen tanı testi çalışmalarımız, alternatif ilaç çalışmalarımız, koruyucu önlemlerdeki neler olabileceği gibi çalışmalarla başladık. Yani 20'yi geçen projemiz var. Ve bütün Koç Üniversitesi'nin, tabii burada yine aynı şeye dönersek, ülke bazında değil ama bir kurum bazında örnek verirsem, Koç Üniversitesi'nin de tabii 25 yıllık bir üniversite, geçmişten gelen bir bilimsel bilim kültürü geçmişi var. Gerçekten hatırı sayılır bir değer yaratmış durumda. Bu nedenle biz bunu burada kolay ilerleyebiliyoruz. Yani temel bilimcilerle örneğin, yani fizikçi arkadaşlarla, kimyacı arkadaş, mühendislerle, tıpçılar çok rahat bir araya gelebiliyor ve aynı dili konuşabiliyor. Şimdi bunun örneğini verebilecek üniversite yok maalesef. Yani üniversite budur ama yani temel bilimle klinik bilimi, kliniği birleştirebilen üniversiteler dünyada atılım yaparlar, sıçrama yaparlar, buluşlar da buradan çıkar. Biz onun peşindeyiz. Yani Ha buluş yapalım diye değil, bu nasıl olsa olacak, kaçınılmaz olarak olacak ama biz bilime gönül vermiş, bilime tamamen kendisini ve hayatını adamış insanları bir araya getirmek, onlara gerekli imkanları sunmak, paraysa para, işte İş Bankası sağ olsun paranın ötesinde, İş Bankası'nın desteğine sadece para diyemeyiz. Gerçekten onlara bir kez daha burada ben teşekkürlerimi ileteyim. Koç Üniversitesi zaten evet bir vakıf üniversitesidir ama parayla ölçülecek bir şey değildir. Oradaki yatırım ya da Koç Üniversitesi'nin anlamı bunun çok ötesinde bir şeydir. Biz burada bilime gönül veren hem insanlar yetiştirmek hem kendini bilime adamış bilim insanları bir araya getirmek felsefesiyle yepyeni buluşları, yepyeni çözüm yollarını üretme peşindeyiz bu merkezde.
Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Profesör Doktor Önder Ergönül. Ben şimdi tekrar o ünvanları saymaya girişmeyeyim. En başta saymıştım çünkü bayağı bir benim saydıklarımın dışında da varmış. Ben onları bilmiyordum ama neyse. Programımızı Medyascope olarak Bilim Akademisi ile birlikte yaptığımız için sadece Bilim Akademisi üyesi diyeyim. Profesör Doktor Önder Ergönül. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
Murat Bey, hemen bir şey de daha söyleyeyim. Bari Bilim Akademisi, mesela Bilim Akademisi o kadar değerli bir yapıdır ki Türkiye keşke bunu daha çok farkına varabilse, bunu ayırdına varabilse. O kadar önemlidir ki tam bir sivil toplum kuruluşu örgütü mantığıyla çalışmaktadır. Bağımsızdır, tamamen bağımsız. Dünyada birçok akademi tarafından kabul edilmektedir ama Türk insanının bunu daha çok bilmesi lazım. Yani Bilim Akademisi'nden ben onur duyuyorum, gurur duyuyorum üyesi olmaktan. Kişiler buraya bilim insanları yaptıkları çalışmalar nedeniyle ve CV'leriyle seçilirler. Bu bir elitizm değildir. Bu meritokrasidir elbette kaçınılmaz olarak. Olmak zorundadır. Yani siz elinizi kolunuzu sallayıp örneğin ben profesörüm bu işin bilmem ne diyemezsiniz. Dünya böyle bilim olmaz. Galilesinden efendim işte Descartes'ine bilmem şeye varıncaya kadar, Einstein'a gidinceye kadar. Ama buna açıktır tabii yani bilim insanları buna açıktır. Bir çocuğun anlayacağı kadar anlatmak veya bir herkesin çalışmasına imkan sağlayacak eşitlikleri sağlamak peşindedir. Ama Bilim Akademisi'ne ben Medyascope'a teşekkür ediyorum. Ne kadar anlatsak azdır. Keşke toplumla daha çok bütünleştirebilsek önümüzdeki dönemlerde.
Biz tabii birlikte çalıştığımız için gayet yakından biliyoruz. Umarız Medyascope olarak da aktarmak konusunda Bilim Akademisi'nin ne kadar değerli olduğunu aktarmak konusunda da yardımımız dokunuyordur umarım.
Evet,
tekrar teşekkürler, sağ olun. Görüşmek dileğiyle diyelim. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir sonraki meraklısınla bilimde görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar, hoşça kalın.